Bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Bilim Yöntemi İsmail Beşikçi 1. Kaset 1. Yüz Yurt Kitap Yayın 45 1. Basım Ekim 1991 Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Narin Alemdar. Bilimsel düşüncenin gelişmesini engelleyen en önemli kurum resmi ideolojidir. Resmi ideolojinin dinsel olmasıyla laik olması arasında çok büyük bir fark yoktur. Her ikisinde de devlet, polis, karakol, mahkeme, cezaevi gibi devletin zorlayıcı baskı araçlarını kullanarak resmi görüşün dışındaki düşüncelerin gelişmesini engellemeye çalışmaktadır. Bütün bunlardan dolayı resmi ideoloji ile bilim ilişkilerinin irdelenmesi çok önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Sayfa 7. Birinci baskıya ön söz. Türkiye'de sosyoekonomik yapı hızla değişmektedir. Yeni yeni toplumsal ve siyasal güçler oluşmakta ve bunlar halk yığınlarını etkilemektedir. Bu güçler kamuoyuna ses vermekte ve kamuoyundan ses almaktadır. Gittikçe karmaşık bir hale gelen bu ilişkileri kavramaksa ancak bilimsel yöntem sayesinde mümkün olacaktır. Son yıllarda toplum olarak büyük tecrübeler kazandık. Bu arada Diyarbakır duruşmaları önemli bir sorunun, Kürt sorununun bütün boyutlarıyla ortaya çıkmasında büyük bir etken oldu. Soruna daha önemli bir açıklık geldi. Bu arada eski görüşlerimizde köklü sayılabilecek değişmeler de oldu. Yargılamalar, olaylara bakış yöntemini temelden etkiledi ve değiştirdi. Kürt sorunu elbette kendi başına bir sorun değil, zaman ve mekan boyutunda çok geniş ve karmaşık ekonomik, politik ve toplumsal ilişkiler içinde bir sorun. Bu ilişkileri etkilediği gibi onlardan etkileniyor da. Doğu Anadolu'nun düzeni, sosyoekonomik ve etnik temeller, kitabını yeni baskıya hazırlarken, yeni bilgileri eskisiyle bütünleştirmek, kitabı bu açıdan yeniden kaleme almak istedim. Önemli bir bölümünü yazdım da. Fakat yeni baskı için yazılanların, bazı kısımların çıkarılması, bazı kısımların genişletilmesine rağmen, eskisiyle önemli bir değişiklik göstermediğini gördüm. Halbuki düşüncemizdeki değişiklik çok daha köklüydü. Bu düşünceleri derli toplu bir şekilde yeni baskıya aksettiremediğimi belirtmeliyim. Bu durumun nedenlerini epeyce düşündüm ve araştırdım. Arkadaşlarla konuştum, tartıştım. Sonunda bunun bilim yöntemine gereği gibi nüfuz edememekten ileri geldiğini anladım. Bu durumda Doğu Anadolu'nun Düzeni kitabının yazım işini bir tarafa bırakarak bilim yöntemi konusuyla ilgilenmeye başladım. Bu çalışma sonunda adı geçen kitaba ön söz olamayacak kadar büyük bir metin ortaya çıktı. Ayrı yayınlamayı uygun gördüm. Bu çalışma sırasında Türkiye'de 50 yıl boyunca bilimsel adı altında yapılmış çalışmaların eleştirisi yapılmadan, bu araştırmalar yargılanmadan Doğu Anadolu'nun düzeninin yazılamayacağını da anladım. Yakında bu çalışma da yayınlanacaktır. Ankara, Nisan 1976, İsmail Beşikçi. İkinci baskıya ön söz. Bilimsel düşüncenin gelişmesini engelleyen en önemli kurum resmi ideolojidir. Resmi ideolojinin dinsel olmasıyla laik olması arasında çok büyük bir fark yoktur. Her ikisinde de devlet, polis, karakol, mahkeme, cezaevi gibi devletin zorlayıcı baskı araçlarını kullanarak resmi görüşün dışındaki düşüncelerin gelişmesini engellemeye çalışmaktadır. Her türlü cezai yaptırımı uygulayarak bu düşüncelerin sahiplerini etkisiz kılmaya, mağdur etmeye gayret etmektedir. Bütün bunlardan dolayı resmi ideoloji ile bilim ilişkilerinin irdelenmesi çok önemli bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Son 17-18 yıldır kitaplarımızın çoğunun değişmeyen bir kaderi olmuştur. Kitaplarımızın büyük bir kısmı yayınlanır yayınlanmaz toplatılmış, soruşturma açılmıştır. Kitaplar bazen matbaadayken toplatılmış, bazen 1-2 gün içinde, bazen de ilk haftasında toplatılmıştır. İddianamelerde kitaplardaki düşüncelerin yanlışlığı ileri sürülmemekte, bu düşünceler daha doğru olduğu kabul edilen düşüncelerle çürütülmeye çalışılmamakta, sadece bu düşüncelerin ifade edilmesinin suç olduğu, cezayı gerektirdiği vurgulanmaktadır. Kitaplarla ilgili olarak davalarda, duruşmanın çeşitli safhalarında sözlü ve yazılı savunmalar yapılmıştır. Bu savunmalarda bilimin kavramlarıyla resmi ideolojinin eleştirisi yapılmıştır. Bilimin resmi ideolojiyi eleştirmesi gereği üzerinde durulmuştur. İlk baskısı 1976 yılında yapılan bu kitap, bilim yöntemi kavramını irdelemeye çalışmaktadır. Bu kavramın resmi ideoloji ilintisini belirtmektedir. Bu düşüncelerin somut durumlardaki ifadelerini ise kitaplara ilişkin davalarda yapılan savunmalarda görmek mümkündür. Çeşitli kitaplarda bilim yöntemi kavramının bazı boyutlarına vurgulama yapılmıştır. Bu bakımlardan kitabın ikinci baskısının içeriğinde hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Sadece bazı şekil değişiklikleri yapmak gereği duyulmuştur. Kapalı Cezaevi, Olucanlar, Ankara, Ekim 1991, İsmail Beşikçi. Yayıncının notu. Yayın evimiz, değerli bilim adamı İsmail Beşikçi'nin bütün eserlerini yayınlama kararı almıştır. Bilime ve gerçekliğe adanan 26 yıllık mücadelenin, bilimsel araştırma sürecinin kavranabilmesi için bütün eserleri yayınlamayı zorunlu görüyoruz. Bugün Beşikçi'nin çoğu kitabının baskısı olmadığı gibi, bilinen nedenlerle insanlarımızın kütüphanelerinde de bulunmamaktadır. Bütün eserlere bilim yöntemiyle başlıyoruz. Bu kitabı, Bilim Yöntemi Türkiye'de Uygulama dizisi izleyecektir. Daha sonra Beşikçi'nin ilk yazılarını yayınlayacağız. Bunları hiç yayınlanmamış araştırmalar izleyecek. İnsanların beyinlerinin kurtulması, özgürleşmesi, her şart altında nesnel dünyayı olduğu gibi subjektif değil objektif olarak görebilmesi için gereken arınmayı duru bir şekilde izlemek açısından İsmail Beşikçi çok güzel bir örnektir. Bu örneği incelerken siyasallı yıllarda ilk asistanlık dönemlerinde gerçeğe yaklaşmaya çalışan zihni bulanık bir genci ve giderek gittikçe özgürleşen, kafasındaki doğrulara dünyayı uyduran değil, olguları olduğu gibi gören ve bilimin süzgecinden geçiren gerçeğe adanmış bir ömrü buluyoruz karşımızda. Beşikçi özgürleştikçe hapislere atılıyor. Savcılar iddianameler yazdıkça da düşüncelerini hiç sakınmadan söylüyor. Şimdilik 11 yıldan fazla süren işkenceli, baskılı, sürgünlü yıllar geçiriyor. Yazdığı kitapların hemen tümü toplatılıyor. Bu süreç, adı bile anılmayan bir halkın ayağa kalkmasının, kendine dönmesinin panoramasıdır. Sürecin adım adım izlenmesi ve her türlü baskıya rağmen, tek kelimeyle mütevazi bir şekilde ben böyle düşünüyorum diyen sevgili Beşikçi Hoca'nın gerçeğe adanan ömrünün, okur tarafından ayrıntılarıyla incelenmesi için, arkadaşımız Ali Yıldırım'ın Resmi İdeoloji, Özgür Düşünce, Bir Aydın İsmail Beşikçi ismiyle kaleme aldığı kitabı da yayınlayacağız. Beşikçi'ye saygı, okura dostlukla. Yurt Kitap Yayın. Kısaltmalar. AGE, adı geçen eser. AİD, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Dergisi. AÜHF, AÜHF'de. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını Dergisi. AÜEF, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını. BKMY, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Yayını. HÜ, Hacettepe Üniversitesi Yayını. İÜEF, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını. İÜHF, İÜHF'd, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını Dergisi. İÜİF, İÜİF'd, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını Dergisi. MEB, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını. SBT'd, Siyasi İlimler Türk Derneği Yayını. SBF, SBF'd, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını Dergisi. SSYB, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayını. TİB, Tüm İktisatçılar Birliği Bülteni. TODAİE, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü. TSİD, Türkiye Sosyal İlimler Derneği Yayını. Birinci Bölüm. Bilim Bir Düşünce Yöntemidir. İnsanlar kendilerini, dünyayı, etraflarında olup biten çeşitli olayları anlamak, bilmek ve kavramak için birçok düşünce biçimi geliştirmişlerdir. İnsanlığın zaman ve mekan boyutu içinde geliştirdiği düşünce biçimleri arasında din, mitoloji, sanat, edebiyat, metafizik, ortak duyu önemli yer tutarlar. Bilimsel yöntem de bir düşünce biçimidir. Fakat bilgi edinmede kullanılan en geçerli ve en sağlam bir yöntemdir. Bilimsel yöntem, insan düşüncesinin insanı, doğayı ve toplumu bilmek ve kavramak bakımından geliştirdiği en önemli bir düşünce yöntemidir. Yöntemi genel olarak belli bir amaca ulaşmak için düşünülmüş bir araştırma planı olarak tanımlayabiliriz. Yöntem nasıl sorusuna cevap arayan bir süreçtir. Yöntem bir araştırma ve incelemede kullanılan işlemlerin meydana getirdiği bir bütündür. Bu işlemlerin eylemsel yönü de zihinsel yönü de vardır. Gözlem, deney, ölçme gibi işlemler eylemseldir. Hipotez, teori kurma, bunlardan gözlenebilir sonuçlar çıkarma ve bu sonuçlardan tekrar olgulara dönerek test etme gibi işlemler de zihinsel yani kavramsaldır. Yöntem, olguları ve olgusal ilişkileri kavramada bir tutumdur. Yöntemin araştırma ve inceleme konularını anlaşılabilir, kavranabilir ve anlatılabilir kılan bir görevi vardır. Olgulara ve olgusal ilişkilere yaklaşım tarzı, araştırma ve inceleme konularının seçimi, araştırma ve incelemenin yürütülmesi, bir sonuca varılması, sonuçların ilgili kamuoyunun inceleme ve denetimine sunulması, yöntem aracılığıyla mümkün olmaktadır. Araştırmanın yöntemi, kavramını, araştırmanın teknikleri kavramıyla karıştırmamak gerekir. Araştırmada kullanılan teknikler belirli bir amaca ulaşmak için gerekli araçlardır. Gözlem, deney, ölçme vesaire araştırmanın teknikleridir. Yöntem ise belli bir amaca ulaşmak için yapılan zihinsel ve eylemsel bütün işlemleri kapsayan bir alandır. Bilimsel düşünce biçimi başlı başına bir yöntemdir. Yöntemle araştırma teknikleri arasındaki farkı ve ilişkiyi Doğan Ergün şöyle belirtiyor. Yöntem ve araştırma teknikleri arasındaki farkı ve bağı gösterme konusunda bir anlatım kolaylığı sağlamak için bir benzetmeden yararlanılabilir. Sosyolojik yöntemle sosyolojik araştırma teknikleri arasındaki ilişkiler, strateji ile taktik arasındaki ilişkilere benzer. Tanımlayacak olursak, strateji başlangıçta hedefler saptamak ve hedeflere ulaşmak için çeşitli yollar saptamak demektir. Taktik, stratejik planı gerçekleştirmek için yararlanılacak araçları her an belirtmekten ibarettir. Kısacası taktik, manevradır. Ve manevra en iyi aracı bulmak için yapılır. Başka bir deyişle, yöntem, strateji olarak düşünülünce, araştırma teknikleri de taktikler olarak düşünülecektir. Dipnot, Doğan Ergün, 100 Soruda Sosyoloji Er Kitabı, 2. Basım, Gerçek Yayın Evi, İstanbul 1975, sayfa 162. Biz burada araştırmanın tekniklerinden, yani herhangi bir araştırmada kullanılan tekniklerden söz etmiyoruz. Gözlem nasıl yapılır, soru kağıdı nasıl düzenlenir, örnekleme nedir vesaire gibi hususlar konumuz değil. Biz bilim yöntemini, bilimin nasıl bir yöntem kullandığını açıklamaya çalışıyoruz. Bilim yöntemi, yani bilimsel düşünce sürecinde kullanılan yöntem tek olduğu halde, araştırmada kullanılan teknikler çoktur. O halde bilimin yöntemleri denemez. Bilim yöntemi daima temelde durur. Teknikler her zaman değişebilir. Dipnot: Yöntem, metot hakkında bakınız Politzer, Felsefenin Temel İlkeleri, Çeviren M. Ardos, Sol Yayınları, Ankara 1969, sayfa 33-44. Cemal Yıldırım, 100 Soruda Bilim Felsefesi, Gerçek Yayın Evi, İstanbul 1973, sayfa 77-81. Doğan Ergün, Sosyoloji ve Tarih, Yar Yayınları, İstanbul 1973, sayfa 49-56. Doğan Ergün, 100 Soruda Sosyoloji Er Kitabı, 2. Basım, Gerçek Yayın Evi, İstanbul 1975, sayfa 152-155. İbrahim Armağan, Bilgi ve Toplum 1, Bilgi Sosyolojisine Giriş, İstanbul 1974, sayfa 202-206. W. Good ve P. Het, Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları, Çeviren Ruşen Keleş, SSYB, Ankara 1964, Cavit Orhan Tütengil, Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Metot, 3. Basım, İÜİF, İstanbul 1975, sayfa 1, Ioanna Kucuradi, Çeşitli Diyalektik Kavramları, Metot ve Görüş, AİD, Cilt 7, sayı 4, Ankara 1974, sayfa 30-32, Ömer Bozkurt, Toplumsal Bilimlerde Yöntem Kavramının Alanı, AİD, Cilt 5, sayı 4, Ankara 1972, sayfa 3-13, Asaf Savaş Akat, Geçiş Dönemi Toplumlar İçin Teorik Bir Çerçeve 1, Birikim, sayı 13, Mart 1976, sayfa 22. Bilimsel yöntemi kendinden önceki düşünce yöntemlerinden ayıran en önemli fark, bilimin daima olgusal oluşudur. Bilim yöntemi daima gözlenebilen, doğrulanabilen veya yanlışlanabilen önermelerle meşgul olur. Bilimsel önermelerin en önemli özelliği gerçeğe dönük olması ve olgusal olmasıdır. Örneğin, din ve teoloji düşüncesinde ise sevgi, inanç, duygu gibi kavramlar düşüncenin temel kavramları olmaktadır. Bunlar olgulardan kopuk olduğu için gözlenme, doğrulanma veya yanlışlanma niteliğine sahip değildirler. Mitoloji, metafizik gibi düşünce biçimleri de aşağı yukarı böyledir. Korku, endişe, kaygı, umut, güvensizlik, yüce bir güce sığınma ihtiyacı gibi duyguları doğrulamak veya yanlışlamak olanağı yoktur. Bu bakımdan bunlar bilimsel bir önermeye konu olamazlar. Sadece kişisel inanç ve özlem düzeyindedirler. Psikoloji bu duyguları bilim yöntemiyle gözleyebilir ve ölçebilir. Fakat bu duyguları ifade eden önermeleri doğrulamak veya yanlışlamak olanağı yoktur. Bilim, gözlenebilen ve ölçülebilen olgularla ilgilenir. Bu bakımdan bilim nesnel gerçeğe dönüktür. Bu olguları ifade eden önermeler, doğrulanabilen ve yanlışlanabilen önermelerdir. Olgulara dayanmayan, nesnel gerçeğe dönük olmayan hiçbir iddia, hipotez veya teori bilimsel değildir. Bilim yönteminde olgular tarafından doğrulanmayan önermeleri kabul etmek olanağı yoktur. Herhangi bir olgunun bilime konu olabilmesi için nesnel gerçeğe dönük olması, herkesin incelemesine ve eleştirisine açık olması gerekir. Bilime konu olan olgular yalnız başına bir şey ifade etmezler. Bu tür olgular ancak bir hipotezin veya teorinin aracılığıyla bilimsel bir incelemeye veri olurlar veya veri olma niteliğini kazanırlar. Başka bir deyişle, olguların bilimsel bir incelemeye konu teşkil edebilmesi için kavramlaştırılmaları gerekir. Örneğin, Kürtler Orta Doğu toplumlarından biridir şeklindeki bir önermeyi ele alalım. Bu önerme, nesnel gerçeğe dönük bir önermedir. Aynı zamanda olgusal bir önermedir. Bu olguyu gözlemek ve ölçmek her zaman mümkündür. Bunun gibi önermeyi doğrulamak da mümkün. Gözlem sonuçları bu önermeyi her zaman doğrulayabilir. Fakat Kürtlerin Orta Doğu toplumlarından biri olduğu olgusu yalnız başına bir şey ifade etmez. Bu sadece bir saptamadır. Bu haliyle ancak bilimsel bir incelemeye veri olma niteliğine sahiptir. Bu olgu, Kürt toplumunun Orta Doğu'daki Türk, Arap ve Fars merkezi otoriteleriyle ilişkilerini açıklayan hipotezlere ve teorilere veri olabilir. Kürt toplumunun temel çelişmelerini, bu çelişmelere canlılık veren temel dinamikleri açıklamada yine bu olguyu kavramlaştıran hipotezleri ve teorileri kullanırız. Bu olgu, Kürt toplumundaki değişmeleri, değişmede belirleyici olan öğeleri, Kürt toplumunun tarihsel doğrultusunu açıklamada kullanılan hipotezlere ve teorilere veri olma niteliğine sahiptir. Böylece, Kürt toplumunun Orta Doğu toplumlarından biri olduğu şeklinde ifade edilen olgu, başlı başına olmaktan kurtulur, bilimsel bir incelemeye konu teşkil eder. Yalnız başına ele alındığı zaman bir şey ifade etmeyen bu olgu, bilimsel bir öneri, hipotez veya teori ışığında ele alındığı zaman önemli bir açıklama gücüne sahip olmaktadır. Bilim yönteminin temel özelliği, olgulardan hareket etmesi, nesnel gerçeğe, somuta veya nesnel varlığa dönük olmasıdır. Olgulardan hareket eden bilim, ulaştığı sonuçları yine olgulara dönerek temellendirmeye çalışır. O halde bilim yöntemi bir süreçtir, hakikati yani doğruyu arama süreci. Bilimsel bilgi ise bir sonuçtur. Herhangi bir hipotez veya teori olgular tarafından doğrulanıyorsa, elde edilen bilgi bilimsel bir bilgidir. Bilim, bilgi yığını değil, düşünce yöntemidir. Bilim, belirli bir konuda sistemleştirilmiş önermeler bütünüdür. İkinci bölüm, bilimsel faaliyetin yapısı. Dinamik bir süreç olan bilimsel faaliyetin başlıca üç yönü vardır. Bu üç yön üzerinde durmada, bu yönlerin birbirleriyle ilişkisini açıklamada önemli bir gereklilik vardır. Bilimsel faaliyetin yapısal niteliğini açıklamak bakımından da yararlıdır. Bilimsel faaliyetin bu üç yönü, birbirleriyle dinamik bir bütünlük halindedir. Bu bakımdan, bilimsel faaliyetin bu üç yönünü, birbirlerinden kopuk, bağımsız basamaklar olarak anlamamak gerekir. 1. Gözlem, izlem, deney vesaire. Bilimsel faaliyetin birinci yönü eylemseldir. Burada gözlem, deney, ölçme, karşılaştırmalı gözlem, çözümleme gibi tekniklerle somut şeyleri ve olguları saptamaya çalışırız. Bu safha, dış dünyanın algılanması ile ilgilidir. Dış dünyayı algılamak duyu organları sayesinde olur. O halde duyu organları olmayan kişilerin dış dünyayı algılamaları mümkün değildir. Dış dünyanın yani olguların ve şeylerin duyu organları vasıtasıyla algılanması aynı zamanda bir soyutlama işidir. Burada araştırmaya konu olan olgular ya da şeyler bağlı oldukları bütünsel ilişkilerden ayrı olarak tek başına incelenir. Çünkü duyu organlarımız ve buna bağlı olarak düşüncemiz nesnel gerçeği bir anda algılayamaz. Çelişme ve değişmeleri bütünsellik ilişkiler içinde bir anda anlayamaz ve kavrayamaz. O halde bilginin kaynağı insanın duyu organları ile etrafını algılamasıdır. Bilgi elde etme ve bilgi edinme süreci insanın kendisini içinde yaşadığı toplumu, tarihi ve doğayı duyu organları sayesinde algılamasıyla başlar. Bu bakımdan bilgi edinmenin temelinde duyumlar vardır. Bilginin ikinci derecesi olan kavramlar duyumlara ve algılanan bilgilere dayanılarak oluşturulur. Anlaşıldığı üzere bilgi elde etmenin hareket noktası somut şeylerdir. Buna maddi dünya, somut gerçek, gerçek somut, madde de diyebiliriz. Bu insan bilincinin dışında ondan bağımsız olarak var olan maddi dünyadır. Örneğin ev, Fabrika, tarla, öküz, ağaç, masa, kitap, Kürt halkı, Türk halkı, Arap halkı, karakol, kırbaç, mahkeme, ordu vesaire hep gerçek, somut olan, yani maddi dünya ile ilgili şeylerdir. İşte insan, bilgilenme süreci içinde bu tür somut şeyleri algılayarak hareket eder. Fakat bu somut şeyleri daha iyi algılayabilmek için bütünlüklerinden, çeşitliliklerinden soyutlayarak algılar. Bu bakımdan bilgi edinme, somut şeylerin, gerçek somutun yani maddi dünyanın algılanmasıyla başlar. Fakat bu algılamanın daha iyi yapılabilmesi için soyutlama eylemini de birlikte yürütür. Özetleyecek olursak, birinci safhadaki süreç şudur. Bu safhada elde edilen gerçek somut, nesnel varlık, maddi dünya ile ilgili bilgiler insanın bilincine yansır. Burada bilginin nesnel içeriği önemlidir. Bilginin nesnel içeriği demek, gerçek somutun, maddi dünyanın, maddenin, insan bilincine aslına uygun bir biçimde yansımasıdır. Yani bilgi ile bilgisi edinilen eşyanın birbirine çakışmasıdır. Örneğin gerçek somut olan, maddi dünyada bir yer işgal eden ağacı hayvan diye algılamak, öyle telakki etmek yanlış bir tutumdur. Burada gerçek somut ağaçtır. Fakat bu ağaç, bilgi edinme süreci içinde olan kişinin bilincine hayvan diye yansımıştır. Yani aslına uygun bir biçimde yansımamıştır. Buysa, algı ile bilgisi edinilen şey arasında zıtlık olduğu anlamına gelir. Böyle bir tutumun kişiyi yanlış sonuçlara götüreceği şüphesizdir. Bunun gibi, gerçek somut olan, maddi dünyada yer işgal eden unsur Kürt ise, fakat bu Kürt olarak değil, Türk olarak algılanıyorsa, nesnel gerçek yani gerçek somut, maddi dünya yine aslına uygun bir biçimde yansımamış demektir. Gerçek somut bu örnekte Kürt'tür. Bilgi edinme sürecindeki kişinin bilinç içeriği ise Türk'tür. Böylece nesnel gerçek aslına uygun bir biçimde yansımamıştır. Yani bilgi ile Türk, bilgisi edinilen Kürt arasında hiçbir ilişki yoktur. Bütün bunlar bilim yöntemi anlayışında son derece sakıncalı tutumlardır. Çünkü bilgi edinme sürecinin daha başında yanlışlardan hareket edilmektedir. Bu yanlışın bilinçli olarak ısrarla yapılması şüphesiz çok daha tehlikelidir. Bilim yöntemi süreciyle bağdaşmaz. Böylesine bir süreçle edinilen bilgiler bilimsel olamaz. Bu yanlış, eksik veya dikkatsiz bir algılama sonunda meydana gelmişse, bunun daha sonraları düzeltilmesi olanağı vardır. Bu safhada daha çok endüksiyon, tümevarım diye adlandırılan düşünce biçimini kullanırız. Tümevarım, olguları ve şeyleri teker teker ele alarak genel ilkelere ulaşmaya çalışan bir düşünce yöntemidir. 2. Kavramsal sistemlerin kurulması, hipotezler, teoriler vesaire. Bilimsel faaliyetin ikinci yönünü kavramsal, zihinsel bir faaliyet olarak değerlendirebiliriz. Bu safhada nesnel gerçek bir bütün olarak kavranılmaya çalışılır. Yani olgular ve olgusal ilişkiler somutlanmaya çalışılır. Olguların çeşitli yönleri, bunların birbirleriyle ilişkileri, çelişmeler, değişmeler bir bütün olarak bütünsellik ilişkileri içinde kavranılmaya çalışılır.